Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Mart 2022 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Tabii gündemi Ukrayna krizi belirliyor. Rusya Federasyonu'nun müdahalesi etrafında hem sahadan bilgiler hem müzakereler, işin siyasi cephesinde, uluslararası ilişkiler cephesindeki gelişmeler aktarmaya çalışacağım sizlere önümüzdeki dakikalar içerisinde. 24 Şubat'ta başladı bu müdahale ve ondan beri bir süre sonra Zelenski yönetimiyle Rusya Federasyonu arasında hem Belarus'ta hem sınırda hem video konferans yoluyla da müzakereler yürütülüyor ama henüz bir yere ulaşılmış değil. Zelenski'den yeni açıklamalar var, aktaracağım. Biraz yine her zamanki gibi karışık demek lazım. Düz bir çizgi de olamıyor. Tabii kısmen anlayışla karşılamakla birlikte Ukrayna'nın stratejisini çözmekte zorlandığımız bir tablo yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'ın açıklamaları var. Dikkat çekici açıklamalar. Avrupa Birliği Perşembe günü liderler zirvesi düzenleyecek. Öncesinde ortak bildiri sızdı. Taslağı daha doğrusu her zamanki gibi taslak bilgiler var. Nasıl evrilecek göreceğiz ama Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları görüşmeye devam ettikleri, Ukrayna'ya da genel olarak yardımlar var. Ancak petrol ve enerjiye geldi ve orada duruyor dünya, öyle gözüküyor. Zaten bu krizin bedelleri var bütün dünyaya, sadece Rusya Federasyonu'na da değil. Bu konuda tartışmalar olduğunu belirtmek gerekiyor. Şimdiden petrol ve doğalgaz konusunda fazla adım atılmayacağı gibi bir, en azından şimdilik soru çıkartmak mümkün. Türk dış politikasında da Ukrayna'da da bağlantı tabii. Hollanda Başbakanı Mark Rutte bugün ziyaret ediyor. Henüz gelmedi gördüğüm kadarıyla ama yarına onun detaylarını toplayabiliriz. Türkiye önemli bir ülke haline geldi. Bu Ukrayna kriziyle birlikte herkesin gelip görüşmek istediği bir ülke haline geldi. Tabii tarafsız pozisyon alması bunda etkili. Özel olarak bu konuyu da konu konuşmak istiyorum ama bugün dikkatimizi biraz daha uzağa çevireceğiz. Çin'e bakacağım bu özel gündemde. Amerikan yönetimi Ukrayna krizinin başından bu yana hakikaten geleneksel politikası icabı tarafsız tutum takınan, hem Ukrayna'ya insani destek veren ama diğer yandan bu dosyanın karmaşıklığının bilincinde olduğunu vurgulayan açıklamalarıyla Rusya'yla dayanışan Çin'e tam sağ pres uyguluyor. Xi Jinping'le Joe Biden görüşmüşlerdi son olarak. Uzunca bir görüşme yapmışlardı. Sadece ikili ilişkiler değil, Amerikan yönetimi Rusya'nın Çin tarafına kınanması için bastırıyor. Ancak bu sonuca ulaşabilmiş değil. Öte yandan bu konudaki çabalar boşa çıkmış gözükürken, Çinliler çünkü tavırlarını her düzeyde dile getiriyorlar. Bir de Sincan Uygur Özerk Bölgesi üzerinden yeni yaptırım paketi var, aktaracağım birazdan. Yani Çin'e yönelik bir Amerikan baskısı söz konusu ve buna da Beijing yönetiminin direnişi söz konusu. Bu konuya odaklanacağız. Çin'in verdiği mesajları nasıl anlamak gerekiyor bu krizde? Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu ettiği tavrı neden sergilemiyor? Sorularına yanıt arayacağız. Programın ikinci bölümünde konuğum gazeteci yazar Gökhan Göçmen olacak. Bağlanacağız ve Çin'in verdiği mesajların anlamını konuşacağız birlikte. Dünyadan haberler var. Onları da elimden geldiğince son bölümde aktarmaya çalışacağım. Amerikan yönetiminin müthiş siber saldırısı nedeniyle maalesef YouTube yayınımızı yapamıyoruz. Karartıyor özgür düşünce ve ifade özgürlüğü, gazetecilik özgürlüğünü savunduğunu iddia eden liberal batı neden acaba diye soracak şekilde acaba sağlıklı karşılaştırmalı bilgilerle bilgi yapılamamasın için mi yapıyor diye sorular tabii ki aklımıza düşüyor. Karartma yöntemine gidiyor. O yüzden bize her yerden ulaşamıyorsunuz. Sizin mesajlarınızı da alıyorum. Avrupa'dan dinleyicilerim, dünyanın başka yerlerinden, Türkiye dışında dinleyicilerim sık sık mesajlar yazıyorlar. Nereden izleyebiliriz, dinleyebiliriz diye. İzleyemezsiniz artık ama en azından dinleyebilirsiniz. Karasal yayın frekanslarımız İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Yine bir kendi Twitter hesabımdan bir link aktardım. Türkiye'nin başka yerlerinden ve dünyadan da umarım, eğer engelleme teknoloji kartelleri engelleme yapmadıysa, o linkten, JDAK hesabındaki linkten tıklayarak bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi önce sahadan derlediğim bilgileri aktarayım. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Batı medyasından eğer takip ederseniz Rusya bu savaşı kaybediyor. Öyle gözüküyor ama sahadan Telegram kanallarında çok farklı. Hatta Batı'nın iddialarına da yer veriyorlar onlar. Enteresan tarafı Batı medyasının tamamen tek taraflı bir bilgilendirme yaptığını, Rusya kanallarının ise iki tarafında görüşlerine yer verdiği dikkat çekiyor Telegram kanallarında. Oradan bakarsanız belki biraz daha resmi anlamak mümkün olabilir. Askeri cephede özellikle de Rusya'nın askeri taktiğinin bütün kentleri ele geçirmek olmadığı, Ukrayna'nın demilitarizasyon hedefi doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden bolca, tonlarca silah almış ordusunu hedef aldı, askeri hedefleri vurduğu dikkat çekiyor. Bu konuda dün tabii bir AVM'nin vurulduğu, tabii Batı medyasında Rusya Federasyonu'nun sivilleri hedef aldığı iddiaları daha çok yansıtılıyor. Bu konuda dün meydana gelen olay biraz bu anlatının sahteliğini açıkçası ortaya koydu. Ukrayna ordusuna ait çok namlulu roketatar sistemlerinin nasıl sahadan gelip bir sivillerin bulunduğu AVM'nin içine konuşlandığı görüntüleriyle birlikte yayınlandı ve AVM daha sonra içinde başka roket, çok namlulu roketatar sistemleri bulunan bu AVM diyelim, kışlı değil yani AVM, hassas güdümlü silahlarla Rusya Federasyonu ordusu tarafından imha edildi. Tabii bu kırpılarak yansıtıldı dünyaya, sivil hedefler vuruluyormuş gibi bu Ukrayna ordusunun AVM içine girmesi gösterilmeyerek. Bir de tabii bu Kinjal hipersonik füzeleri, NATO'da ve ABD'de olmayan, Joe Biden'ın enteresan açıklamaları oldu bu konuda. Sıradan silahlar dedi ama durdurulamıyor dedi. Enteresan Amerikan Başkanı'nın yorumları oldu. Bunlar da hipersonik füzeler yüksek korumalı tesislerin imhasında etkinliklerini ispatlamış gözüküyorlar. 1000 kilometreden uzak bir mesafeden ateşlenebiliyor. 12.350 kilometreye ulaşabiliyor hızlı saatte. Acayip aletler bunlar gerçekten. Özellikle caydırıcılık bakımından bir kullanım söz konusu olduğunu belirtiyor Rusya'dan uzmanlar. Bunun dışında efendim çeşitli yerlerde özellikle neonazi birliklerin ele geçirilmesi operasyonlarının devam ettiğini aktarıyorlar. Donetsk'te de Grad füzeleriyle Ukrayna ordusunun hala yüklenmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir sivilin hayatını yitirdiği, 18 sivilin yaralandığı bilgilerini aktardılar. Tabii Kiev civarında Mariupol'de hala devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Özellikle Mariupol, Azak taburu dediğimiz neonazi banderistlerin kontrolü altında ve sivilleri rehin aldıklarını, oradan çıkmayı başaran siviller bizzat anlatıyorlar. Rusya bir yandan da yardım koridorları açmaya çalışıyor pek çok bölgede. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'dan güvenlik birimleri Ukrayna'da, görüntülerde de gördüğümüz gibi Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un açıklamaları oldu bu konuda. Yeni birliklerin sevk edildiği görüntüleri paylaşarak aşırı milliyetçi ve banderacı köpekler günlerini görecek açıklaması yaptı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Twitter hesabından bu Dnieper valisi Mikhail Lisenko'nun ölen Çeçen askerlerini domuz postuyla gömeceğiz diye açıklaması yansıdı. Tabii savaş düşmanlık dilini daha da körüklüyor diyebiliriz. Karadeniz'de de büyük bir çıkarma gemisinin Berdyansk Limanı'na Ukrayna'daki girdiği Rusya Karadeniz filosuna bağlı gözleniyor. Bir de tabii mayın meselesi var, dün aktarmıştım size. Ukrayna Karadeniz'e serseri mayınlar döşemiş gözüküyor. Bu konuda tehlikelere dikkat çekiyorlar. İstanbul Boğazı, Karadeniz bölgesinde akıntıya kapılarak bu serseri mayınların sivil teknelere zarar vermesi riski var. Bunu da bir savaş suçu teşkil ettiğini aktarmak gerekiyor. Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili de bir notu aktarayım. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarında vardı. Hem Rusya ve hem Ukrayna taraflarıyla bakanlık düzeyinde temasları devam ettirdiklerini söyledi kendisi. Türkiye vatandaşlarının tahliyesi açısından. Evet, şimdi tabii bu savaş Batı medyasında sadece onların tek taraflı kaynaklarından izlenebiliyor. Hatta bu kaynaklar neonazilerde, artık Batı neonazi açıkça ırkçı, açıkça banderist neonazilere övgüler düzerek kendi halkına paketliyor desek yeridir. CNN International en son neonazilerin Azak taburunun komutanı Denis Prokopenko'ya açtı ekranlarını. Böylece dünyada yeni bir döneme girdik. Liberal Batı neonazi ideolojisini kendi ekranlarından kendi vatandaşlarına özgürlükler için pazarlıyor efendim. Böyle enteresan bir durum. Rusya mahkemesi Facebook ırkçılık çağrısı yapan Meta şirketi, biliyorsunuz, Ruslara nefret söylemlerini artık onaylayacaklarını duyurmuşlardı. Çok tartışma yaratmıştı. Hem Facebook hem de Instagram'ı Rusya yasaklamış durumda. Bir de tabii Rus askerlerini hadım etmek yönünde talimat verdiği söylenen Ukraynalı doktor Gennady Druzenko. Enteresan, BM tarafından ve USAID tarafından fonlandıkları anlaşılıyor kendilerinin. Duygusal patlamayla öyle şeyler söylediğini iddia etmiş. Bakınız, çok enteresan. İnsanlıktan çıkma ifadeleri, ırkçılık burada açıkça gözleniyor. Evet, Ukrayna Başsavcılığı Rusya senatörleri ülke toprak bütünlüğünü ihlal etme ve savaş yürütme suçlamasını içeren bildirimini Rusya Federasyon Konseyi'ne ulaştırdığı notu var. Bunu aktarayım. BM'nin açıklamaları var. En az 925 sivil hayatını yitirdi. 3.489.000 sığınmacı komşu ülkelere geçti diye Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklaması var. Ukrayna tarafından, Ukrayna'nın batısından çok dehşet görüntüler var. Tabii aşırı sağcı ideolojiye bir ülkenin güvenlik aygıtları teslim olduğu zaman maalesef böyle sonuçlar çıkıyor ortaya. Özellikle neonazi taburlarının Ukraynalı sivillere çeşitli gerekçelerle, işte hırsızlık, efendim yağma gibi, bu arada Rusça konuşan nüfus orada da var, özellikle de hainlik gibi ithamlarla da sivilleri ya direklere ya da ağaçlara koli bantlarıyla bağlayarak, pantolonlarını indirerek dayak attıkları, gerçekten kırbaçladıkları gözüküyor. Tam ukronazi uygulamaları. Ondan sonra insanlar, ay canım çok az Ukrayna'da ukronaziler lafı mı olur, onlar kahramanlar gibi laflar ediyorlar, biliyorsunuz. Bu görüntülerden onlarcası yansıdı. Bir cevap olarak kendileri kim olduklarını dünyaya göstermiş oldular diyebiliriz. Arnold Schwarzenegger, Avusturya asıllı Amerikalı, bir ara Cumhuriyetçi Parti'den Amerika'da siyasete atılmıştı. Bir video yayınlamıştı Rusları hedef alan. Onlara bu savaşın kötülüğüyle ilgili kibarca uyaran mesajlardı. Rusya'nın halterci Mariana Naumova da Schwarzenegger'e yönelik bir video göstermiş. Donbas'ta küçücük çocukların 2015'te size yazdığı mektupları lütfen bulun ve yeniden okuyun. Sizi, her şeyi kendi gözlerinizle görmeye davet ediyorum demiş efendim. Skynet'in tarafını tutma Terminator diye de eklemiş. Donbas'tan yine bir başka küçük çocuk aynı şekilde Roger Waters'a, yani bu krizi tek taraflı olarak Ukrayna'dan okuduğu, oysa savaşın yeni çıkmadığı 2014'ten bu yana Donetsk ve Lugansk'ta pek çok sivilin, Ukraynalı neofaşistlerin kurbanı olduğu anımsatması yapan mektubu var. Ne kadar yansıdı dünyaya derseniz, yansımamıştır. Batılılar, biliyorsunuz, istemedikleri savaşları görmüyorlar, istemedikleri savaş suçlarını görmüyorlar, istemedikleri sivilleri görmüyorlar. Böylece böyle bir dünya tasavvurları var. Bunu da insanlık, iyilik olarak algılıyorlar ve satıyorlar. Maalesef buna kanan çok fazla insan olduğunu belirtmek gerekiyor efendim. Bu tabii neonazi unsuru daha önce USAID ve Helsinki komitesinin katılımıyla hazırlanan rapora bile geçmiş efendim. Azak ve Aydar gibi grupların işkence, adam kaçırma gibi suçları ilgilenenler, takip edenler biliyorlar ama şimdi tabii kahraman ilan edildikleri için hatta işte Almanya'da Alman medyası kendilerini kahraman olarak sunabiliyor. Utanmazlık diz boyu neonazileri, neonazi ideolojisini özellikle Almanya bile isteye paketleyerek onları kendi toplumuna kahramanlar gibi sunuyor. Gerçekten dehşetengiz bir dünyada yaşadığımızın daha başka nasıl anlayabiliriz? Evet, siyasi cephede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yeni açıklamaları var efendim. Kırım ve Donbas sorununu Putin'le görüşmeye hazır olduğunu dile getirmiş ama en son dile getirmişti. Defalarca aslında söyledi. Çözüm bulunabilmesi ilk görüşmede mümkün değil dedi. Avrupa medyasına konuşmuştu. Rusya'nın ultimatumunu yerine getiremeyiz. Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda ancak mümkün olur dedi. Bize Harkiv, Mariupol, Kiev'i verin diyorlar. Hiç böyle bir talebi yok Rusya'nın ama neyse. Orada yaşayanlarla ilgili hedeflerden bahsediyorlar. Uzlaşı konuları referanduma sunulmalı diye bir açıklaması var Zelenski'nin. NATO üyesi olmadığımız halde üyelik şartlarında desteklemeye hazır ittifak üyeleri var gibi bir açıklaması var. Rusya'ya yönelik, Rusya ile ilgili Almanya ve Avrupa Birliği ama Rusya'yı desteklemeyin diye ulusal sesleniş konuşmasında açıklaması var. İşgalcilere bir euro bile vermeyin, tüm limanlarınızı onlar için kapatın, mal tedarik etmeyin, Rus enerji kaynaklarını reddedin. Yalnız hala Rus gazı Ukrayna'ya akıyor, yoksa donacaklar tabii. Engellerlerse ne olacak acaba? Ukrayna'ya Rus gazı gelmezse kendi vatandaşlarının başına gelecekleri düşünüyor mu diye şimdi benim kafama bir soru işareti düşüyor. Şimdi bir de tabii Zelenski bize yarın gel NATO'ya gir dediler, sonra sözlerinden caydılar. NATO Rusya'dan korkuyor diye de bir açıklama yaptı. Fakat bu açıklamayı hemen Twitter silmiş efendim. Enteresan. Çok komik ya gerçekten. Ben anlayamıyorum açıkçası. Zelenski'yi analiz etmekte zorlanıyorum. Yani ne diyeyim? Allah kimseye böyle tutarsız bir, bu kadar ağır koşullarda böyle tutarsız bir liderlik vermesin. Çünkü biliyorsunuz liderlikler halkları vezir de eder, rezil de eder. Böyle acayip bir durumla karşı karşıyayız. İsrail parlamentosuna pazar günü hitap etmişti. Naftali Bennett, İsrail Başbakanı da Zelenski'nin konuşmasıyla ilgili değerlendirmeler yapmış. Holokost soykırım benzetmesi yapmıştı. Zelenski bir Yahudi asıllı tabii ki. Her ne kadar aşırı sağcılar tarafından rehine yapılmış olsa da Holokost benzetmesi Zelenski'nin Bennett'ın çok hoşuna gitmemiş olmalı. Demiş ki hiçbir şeyle kıyaslanmamalı. İnsanlık tarihinde, dünya tarihinde insanların sistematik bir şekilde yok edilmesi, gaz odalarına gönderilmesi eşsiz bir olay. Yani şimdi Ukrayna'da olanlarla lütfen bunu kıyaslamayın demeye getirmiş. Kendi pozisyonlarının da denge gözettiğini söylemiş. Yaptırımlara Türkiye gibi İsrail'in de Rusya'ya yönelik uymadığını tekrardan aktarayım. Sert bir tutum. Yani liberal, neoliberal artık faşist de diyebiliriz neonazileri destekledikleri için. Amerika ile benzer bir tutum sergiliyor olabilir ama Rusya konusunda biraz daha dengeli durduğunu görüyoruz. Şimdi doğrudan Putin'le görüşme isteği var ama yani yüz yüze görüşemezsek nasıl bitecek gibi. Fakat henüz bir sonuç çıkmış değil. Kremlin sözcüsü henüz pek çok, Batı'da pek çok şey yazılıyor. Ben açıkçası artık Batı'da yazılanların doğruluğunu sorguluyorum. Yani kaçınılmaz 30 sene sonra bıktık yani onların yalanlarından. Dolayısıyla yani mitomanlara biliyorsunuz bir inanırsınız, iki inanırsınız, üç inanırsınız, beş inanırsınız ama altıncısında yani bunlar acaba yalan mı söylüyor falan diye düşünürsünüz. Yani mitomani böyle bir şey çünkü sürekli yalan söylüyor, yalan söylemenin yolunu buluyor. Dolayısıyla müzakerelerle ilgili yazdıkları doğru mu bilmiyorum doğrusu. Kremlin bu konuda yorum yapmamış, daha detaya giremem demiş. Ruslar yalan söylemek yerine söylememeyi daha çok seçen bir ulus diyebiliriz. Hiç konuşmuyorlar, bir şey demiyorlar. Diyorlarsa da doğru çıkıyor ya da yapıyorlar dediklerini. Yalan konusunda Batılıların pek bu durumda olduğunu söylemek geçmiş deneyimlerimizde çok mümkün değil maalesef. Yani sadece kitle imha silahları yalanından, Suriye yalanlarından falan bahsetmiyorum. Bir sürü. Evet, bu arada tabii Rusya Federasyonu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin kopma eşiğinde olduğunu söyledi. Amerikan Büyükelçisi'ne dün bakanlığa çağırmışlardı. Kiev üzerinde baskı kurmaya çağırdılar. Tabii ya, Kiev'in uzlaşmaya yanaşmamasının arkasında Amerika'yı yattığı için tabii bu biraz formal bir adım olarak değerlendirilebilir. Rusya Federasyonu bu arada Suudi Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı telefon görüşmesi gerçekleştirmişler. Orta Doğu'yla da ilişkileri sıkı tutmaya çalıştığını görüyoruz Kremlin'in. Rusya'daki en son anketlere göre %75'ten fazla özel operasyon diye anıyor Rusya Federasyonu. Bu operasyona Ukrayna'da özellikle Rus asıllılara yönelik, tabii ki Rusya'nın güvenliği de konuluyor burada, NATO'nun saldırgan çevrelemesi karşısında %75'ten fazla destek olduğu anlaşılıyor. Batı medyasında yine sürekli olarak Belarus savaşa girecek think tankçılar, gazeteciler, pek çok tweet görüyoruz. Savunma Bakanlığı Belarus'un 38. Muhafız Hava Taarruz Tugayı'nın Ukrayna sınırından çekildiğini duyurmuş. Daimi üslerine geri dönmüşler. Bilemiyorum Belarus kısmı ile ilgili iddiaları da doğru mu yoksa onlar da mı yalan diye sormak gerekiyor. Biyolojik laboratuvarlar, Amerika'nın biyolojik laboratuvarları Pentagon'un fonladığı sivil diye sunulan laboratuvarlar bu operasyonla, müdahaleyle deşifre olmuştu. Biden lafı çevirmeye çalışıyor şimdi. Tabii madem barışçı dedi Amerikalılar, Victoria Nuland, bunlar barışçı laboratuvarlar, insanlık ayrında çalışıyor. O zaman kimyasal biyolojik silah saldırısından korkmamaları gerekiyor. Yani Rusya'nın eline geçti ama geçen barışçı nasılsa, değil mi? Ama nedense Biden Rusya'nın bu tarz bir saldırı, biyolojik kimyasal saldırı yapabileceğini söylemiş. Yani Amerikalılar silah düzeyinde iş bırakmadılarsa olmaz böyle bir şey mantıken, değil mi? Bir tuhaf yalan yine. Daha dikkat çekicisi tabii ki Biden'ın açıklamalarında yeni dünya düzeni gelişiyor. Yani bu dünya düzeni de Amerika'nın düzeni değil miydi şimdi? Yeni bir düzen gelişiyor. Buna liderlik etmeliyiz demiş. Edememe riskleri mi var acaba? Kinzel hikayesini söyledim. Hipersonik füzeler. Biden'ın bununla ilgili açıklaması gerçekten çok komik. Yani sıradan bir roket ama durdurulamaz. O zaman nasıl sıradan oluyor? Joe Biden'ın gaflarına bir başkası eklenmiş oldu. Bir kullanıcı da sosyal medyada, su benzinle aynıdır ancak arabaya yakıt ikmali yapamazsınız suyla diye bir benzetme yapmış. Evet. Siber saldırıları varmış Rusya'nın Amerika'ya, püskürteceğiz diyor ama siber saldırıya uğrayan gördüğünüz gibi RSFM, Sputnik, Russia Today, Rusya medyası. Olur tabii, savaşların enformasyon ayağı var ve bizim sitemize giremiyorsunuz mesela, sürekli saldırı var çünkü. Amerika'ya, Amerikan sitelerine girebiliyorsunuz, bu durumda böyle bir sonuç çıkıyor. Bir de Wall Street Journal gazetesi Amerika'nın onlarca yıl önce gizlice satın aldığı Sovyet yapımı hava savunma sistemlerinin bir kısmını Ukrayna ordu birliklerine devrettiğini yazmış. Acaba burada false flag, hani yanıltma operasyonu mu düzenleyecekler? S-300 sistemlerini hani Rusya kullanmış gibi mi yapacaklar diye bir soranlar gördüm. Onu da aktarmış olayım. Avrupa ayağına gelelim. Efendim Perşembe günü AB Liderler Zirvesi var Brüksel'de. Öncesinde bir takım Ukrayna'ya yeniden inşa için emanet fonu oluşturulması dair kesenin ağzını açmış durumdalar ama yani Zelenski yönetimi ve neonazilere o paralar gidecek mi, nasıl kullanılacak, oraları meçhul şu an. Önemli tarafı şu, yeni yaptırımlarda uzlaşamadılar. Macaristan falan veto ediyor, öyle diyeyim. Bir de zaten enerji konusunda Rusya'ya daha fazla yaptırımda bulunmak pek işlerine gelmiyor galiba. Desteklerini yineliyorlar ama petrol konusunda yaptırıma yanaşmıyorlar. Bir yandan da bir Avrupa Birliği'nin şu meşhur yeni güvenlik pusulası, stratejik pusulası pardon, yeni güvenlik stratejisi diyelim, 5000 askerlik hızlı bir güç oluşturulması 2025'e kadar, acil müdahale gücü biraz Amerika'dan ayrılma çabaları diye değerlendiriliyor ama yani açıkçası ben yani Avrupa'da iktidarlar değişmediği müddetçe Avrupa Amerika ne diyorsa onu yapar. Baştan beri bu krizde de böyle düşünmüştüm ve yazmıştım da, nitekim yazdığım çıktı ama işte şimdi stratejik pusulamız var. AB kriz yönetiminde rolünü güçlendirecek, savunma kabiliyetlerini geliştirecek, krizlere mukavemet göstermesi sağlanacak. 5 bin askerle mi? Enteresan. Üçüncü ülkelerle ortaklıklar kurulacak gibi klasik AB söylemleri açıkçası hiç anlamlı gelmedi bana, ama muhtemelen Perşembe günü bunu kabul edecekler. Bir yandan da NATO ile uyum koşulları demişler. Yani niye uğraşıyorlar bunlarla? Zaten hepsi NATO üyesi diyeceğim var. Zaten ABD ne derse siyaseten de onu yapıyorlar. Görüyorsunuz Kuzey Akım 2 sayesinde Almanya ihracatını bayağı bir daha da gazlamaya hizmet edecek. Ucuza doğalgaz alacaktı ama bu krizde hiç, yani Minsk anlaşmaları BM onaylı, Almanya'nın garantörlüğü varken uygulatmadı Amerika, Almanya'da gıgını çıkartamadı. Dolayısıyla hangi yani kusura bakmasın kimse ama hangi stratejik pusuladan bahsediyorlar, hangi acil müdahale gücünden bahsediyorlar ben doğrusu bilemiyorum. Belki de yanılırım, görürüz beraber. Eurogroup toplantısı da var 25 Mart'ta Brüksel'de. Çatışma ve yaptırımların bedeli ağır olacak demiş Pascal Donohoe. Enteresan, enflasyonist baskılar diyor. Maliye bakanları duruma bakıyorlar hakikaten. Şimdi birazdan yaptırımları aktaracağım. Sırbistan Devlet Başkanı'nın notunu düşmek istiyorum. 1999'da NATO Belgrad'ı o kadar fena vurmuştu ki sivil hedefler, hastaneler, ölen çocuklar, kana bulandı Yugoslavya. İşte ölen çocukları unutamadıkları için NATO'ya katılmayacaklarını söylüyorlar. Balkanları ateş topu gibi atmıştı ABD öncülüğündeki Batı Avrupa, bunu da insani müdahale adına yapmıştı. Sırbistan İçişleri Bakanı da Rus karşıtı, Rus kültürüne yönelik ırkçı Batı girişimlerini kınamış ve Rus yazarları okul kitaplarından çıkartmayacaklarını dile getirmiş durumda. İran'dan Hamaney'in açıklamaları var. Ukrayna'da yaşananlar Batı'nın ırkçılığını ortaya serdi demiş. Hakikaten öyle yani. Orta Doğu'nun tırnak içinde söyleyeceğim kara tenli insanlarına uyguladıkları muameleyi beyaz Ukraynalılara uygulamıyorlar. Bu da çok çarpıcı bir biçimde. Dünyanın geri kalanında Batı ırkçılığını, kültürel ırkçılık diyelim en kötüsünden, bence onu aştı ama ortaya seriyor. Efendim Kırgızistan'da, İtalya'da, efendim Suriye'de, Laskiye'de Rusya'ya destek mitingleri var. Onları da aktarmış olayım. Ve yaptırımlar efendim. Rusya 2029'da vadesi dolacak 65.6 milyon dolarlık Eurobond kupon ödemelerini yapmış efendim. Tahvil ödemeleri demek lazım herhalde. Geçen hafta da yapmışlardı bir ödeme. Şimdi diyeceksiniz ki hani Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulandı. Nasıl, neyle ödüyorlar? Swift, Mivift falan. Bir acayip bir resim var ortada işlerine geldiği zaman. Ama bütün bu krizin dünyaya bedeli olacak, sadece Rusya'ya değil. Rusya'ya bedeli olacağı açık. Onları dile getiriyor zaten yönetimi de. Gıda krizi efendim, bu enerji krizi, çip krizi, çip yokluğu, efendim neon gazı, Ukrayna önemli burada. Nadir mineraller, Rusya yine buralarda önemli. Bunların bedelleri olacak. Şimdilik böyle işte ayçiçek yağı tedariği, Karadeniz'de bir dar boğaz var biliyorsunuz. Türkiye'de de yakından biliyoruz. Ekonomik durum parlak değil. Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini şimdiden düşürmüş. Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel enerji arzını riske attığını belirtiyorlar efendim. Çin ekonomisinde mesela büyüme yine 4.8'lik Çin için ufak da olsa fena değil. Fed Başkanı yıllık Ulusal İş Ekonomi Derneği toplantısında açıklamalar yapmış. Ve Ukrayna operasyonunun ekonomi ve para politikasına etkilerini değerlendirmiş. Kalıcı ve belirsiz diye nitelendiriyor bu etkileri. Evet, enflasyon tabii çok önemli. Enerji kaynakları arıyorlar. Bu arada tabii Avrupa'da çelik fiyatları rekor seviyeye ulaşmış. Rusya'dan çelik ürünleri ithalatını yasaklamaya hazırlanıyorlar çünkü. Böyle bir sıkıntı var. Fransa dikkat çekici burada. Ticaret Odası Rusya'daki girişimlerin devam ettiğini duyurmuş. Başta Renault olmak üzere yeniden otomobil üretimine başlamışlar. Leroy Merlin, Metro, Burger King hepsi çalışıyor. Hatta McDonald's'ın birçok mağazası da çalışıyor diyorlar. Böyle acayip bir durum yani. Bu arada Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ın açıklamaları var. Enerji konusunda yaptırıma kalkarlarsa dolar 300 dolara çıkar. Kur yani 500 dolara tırmanır. Pardon, petrol varil başına fiyatı 300 ya da hatta 500 dolara fırlar diyor. Enteresan bir durum hakikaten. Evet, Japonya ile bir kriz yaşanıyor tabii ki. Kuril Adaları'nda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış için son dönemde girişimler vardı ama Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Japonya'nın kendilerine yönelik hasmane, düşmanca tutumundan ötürü bütün bunları dondurduklarını, sorumluluğun da Japonya'ya ait olduğunu söylemişler. Türkiye bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ağırlıyor. Resmi ziyarette bulunacak, ikili ilişkiler, güncel bölgesel uluslararası meseleler konuşulacak. Ve ayrıca özellikle Rutte'nin Türkiye'yi NATO'nun Doğu Karadeniz'in savunması için büyük önem taşıyan ortak diye nitelendirmiş olmasını anımsayalım. Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum dedi. Erdoğan yönetimiyle bütün sorunları bir kenara bırakmalarına yetti. O kadar acayip bir resim var ortada. Türkiye arabuluculuk çabalarında bulunuyor ve en son ben dün de aktarmıştım size, Amerikan yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini, bu sayede F-35 programına geri dönmesi gibi bir takım pazarlıklar yaptığı sızmıştı. İddia olarak tabii ki bunları aktaralım. Yalanlamadılar da bu arada. Onu da söyleyelim. Son olarak şimdi Çin'den birkaç not aktaracağım. Hemen ardından konuğumuza bağlanacağız. Çin, özellikle Çin medyasında Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomiye, sadece Rusya'ya değil küresel ekonomiye çok ciddi zararları vurgulanıyor. Çin dışişlerinden Wang Wenbin, Çinli şirketlerin Rusyalı ortaklarıyla ortak ve eşit fayda sağlayacak ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı. Onu da belirtmek gerekiyor. Bu özellikle Çin medyasına baktığım zaman, birazdan Gökhan Göçmen'e soracağız ama Rusya'nın Amerikan hegemonyasına direnişinin Çin için Tayvan'la ilgili sıkıntısında örnek teşkil ettiğinden söz eden Çinli yetkililer var. En son Amerika'nın Hint Pasifik Komutanı Amiral John Aquilino, caydırıcılık çabaları başarısız olursa Çin'i yenmeye hazır oldukları, yani Asya'da da bir savaş açmaya Washington'ın neokonları dünya savaşı falan istiyorlar. Gerçekten yazıyorlar bunları açıktan. Biraz Amerikalıları takip ederseniz ne kadar tehlikeli bir yerde olduğumuzu görürsünüz. Şimdilik Amerika bu savaşı Ukrayna'yı meze yaparak sürdürüyor ama saldıralım, dünya savaşı çıksın, savunma sanayimizde buradan faydalanır diyenler eksik değil maalesef. Bu işi Asya'ya kadar vardırma ve Çin'e de bizim istediğimiz tavrı alacaksınız Rusya'ya karşı yaptırımı, baskısı uyguluyorlar. Biden-Xi görüşmesi olmuştu geçtiğimiz cuma. Fakat Çinliler daha sonrasında bu görüşmeden sonra açıkça Amerika'yı suçlayan ve Çin'in tutumunu değiştirmeyeceğinin altını çizen açıklamalar yaptılar. Ukrayna krizini çıkartanın sorumsuz politikalarıyla Amerikan yönetimi olduğunu da açıkça bütün Çin medyasına baktığınız zaman hepsinde görüyorsunuz. Bu görüşmede Xi Jinping'in de Biden'a bunları ilettiği belirtiliyor. Evet, konuğumuzu alabiliriz arkadaşlar artık. Daha aktaracağım birkaç not var ama onu sonunda programın çıkışta aktaracağım. Gökhan Göçmen'i alabiliriz. Arıyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Evet, konuğum hattaymış. Gökhan Göçmen, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de şimdi en son bölümde Çin'e yönelik Amerika'nın ağır baskıları, Çin'in bunun karşısında sergilediği tutumu aktarıyordum. Geçen hafta Cuma günü, yanılmıyorsam Cuma günüydü, Xi Jinping Joe Biden'la görüştü. Sonrasında zehir zemberek açıklamalar geldi Amerika'dan. Yani nasıl olur da Çin Amerika gibi tavır almaz. Bir de tabii egemenlik hakları vurgusuna çekildi Amerika artık, biliyorsun. Nedir Çin'in bu özellikle Xi Jinping, Joe Biden görüşmesinde verdiği mesajlar, neler öne çıkartılıyor? Çinliler ne diyorlar? Önce bunu sorarak başlayayım.
Tabii son Biden'ın görüşmesiyle birlikte yine ortaya çıktı ki ABD yönetimi, Washington yönetimi Çin'i mevcut pozisyonundan Rusya karşıtı bir yere doğru sürüklemeye çalışıyor. Bunun için öncesinde, görüşmenin öncesinde yapılan açıklamalar ve sonrasında yapılan açıklamalara bakmakta fayda var. Bir taraftan sizin de programınızda önceden söylediğiniz gibi Tayvan meselesi gündeme getirilirken, diğer taraftan da Çinli şirketlerin Rusya'ya dönük yaptırımları hafifletmesi halinde ABD'nin Çin'e karşı harekete geçeceği türünden bir takım tehditleri görmek mümkün. Fakat Xi Jinping, Blinken görüşmesi, özür diliyorum, Biden görüşmesinde istenilen sonuç alamamış olacaklar ki Çin yönetimi Rus firmalarıyla iş yapmaya devam edeceklerini söylediler. Tabii burada ABD Çin'in hangi mevcut pozisyonunu değiştirmeye çalışıyor? Daha doğrusu Çin'in mevcut pozisyonu ne? Evet. Burayı biraz daha anlamak faydalı olacaktır.
Evet.
Çünkü medyada iki taraflı bir durum söz konusu Batı medyasında. Hı hı. Bir taraftan Çin'in Rusya ile tamamıyla birlikte olduğunu iddia eden bir kanat varken diğer taraftan da Çinliler işte işlerine geldiği gibi bu sefer de baskı karşısında Rusya'yı yalnız bırakacak diye bir anlatı sunuluyor okuyuculara.
Evet.
Fakat ikisi de doğru değil çünkü Çin'in diğer ülkelerden farklı olarak birçok önünde görev var. Bunlardan elbette ilki Amerikan hegemonyasına karşı direnmek, evet. Rusya ile ilişkileri muhafaza etmek, uluslararası düzeni restore etmek, yeni bir soğuk savaşın fitilini ateşleyecek kutuplaşmadan kaçınmak gibi böyle uzayıp giden bir listesi var. Ama şimdi Pekin yönetimi bu görevlerin kimilerinin kesiştiğini, kimilerinin çelişik göründüğünü ve neredeyse tamamının da Washington tarafından dirençle karşılaşacağını biliyor. Bu nedenle sıklıkla kullandıkları bir cümle var. Bu kadar görevlilerin arasında bir sıralama yapıyorlar ve meselenin özü vurgusuna resmi anlamda, resmi düzeyde vurgu yapmaktalar. Peki bu meselenin özü nedir o halde? İlkin Çin tabii birincil olarak şunu söylüyor. Bütün ülkeler, dünyadaki bütün ülkeler Birleşmiş Milletler şartları dahilinde birbirlerinin sınır bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermelidirler. Evet. Ama şimdi bunu diğer ülkelerde, bunu söyleyen benzer ülkeler de var. Fakat Çin'in meselenin özündeki ikinci vurgusu aslında bu krizin, bahsettiğimiz Ukrayna krizinin çok katmanlı olduğu ve işlerin bu noktaya gelmesinden de Batı'nın genişleme histerisiyle ilintili olduğunu söylüyorlar. Örneğin Ban Ki'nin hemen Rusya'nın harekat emri sonrasında, Putin'in harekat emri sonrasında emri sonrasında yaptığı açıklamada şundan bahsetti. NATO'nun peş peşe 5 kere genişlemesi Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarını oluşturmuştur dedi. Daha aşağı doğru indikçe, Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü düzeyine indikçe daha sert açıklamaları görüyoruz ve bu savaşın, bu harekatın sorumlusunun doğrudan Ukrayna özelinde NATO olduğunun altı çiziliyor. Dolayısıyla iki ayaklı bir Ukrayna politikasından bahsetmek mümkün ama meselenin esası söylediğim gibi NATO'nun, daha doğrusu askeri ittifakların genişlemesi. Çin bunu kendisi için de bir tehdit olarak görüyor. Hatırlayacaksınızdır 24 Şubat'ın öncesinde, özür dilerim, Şubat ayının başında, 4 Şubat'ta iki lider bir araya gelmişti ve bir açıklama yapmıştı. Çok enteresan biçimde orada NATO'nun genişlemesine her iki tarafın karşı çıktığı ve benzer şekilde Asya Pasifik'te de AUKUS üzerinden bir askeri gerilmede tarafların bir an önce durdurulması çağrısı yaptığı da açıklanmış. Dolayısıyla Çin bugün aslında Ukrayna özelinde gördüğü sorunun tamamen bir güvenlik meselesi olduğu ve krizi de bu noktaya Batı'nın genişleme histerisinin getirdiğini tespit ediyor diyebiliriz.
Evet, bir de tabii Ukrayna'nın çok karmaşık bir dosya olduğu, geniş Rusça konuşan, Rus azınlığa vurgu yapan açıklamaları da vardı. Bu dosyanın tarihsel özellikleri bulunduğunu birkaç defa hatırlatmaları da detay olarak benim ilgimi çekmişti. Çünkü sonuç itibariyle tek Çin politikası Tayvan, ama Tayvan henüz birleşmede gerçekleşmediği için ve orada da Çinlilerin yaşadığını anımsamak lazım. Buradan bir politik çizgi belki çekilmiyor ama içerik olarak o da karmaşık, değil mi? Milliyetçi Çin konsepti çerçevesinde orada bir hakikaten enteresan tersinden paralellik var. Peki Amerikalılar tabii istedikleri yanıt alamadıkları için biraz öfkelenmiş gözüküyorlar herhalde. En son Sincan'la ilgili de yeni yaptırımlar getirdiler. Bugün Çin diplomasisi de ona yanıt veriyor. İnsan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen Çinlilere vize kısıtlamaları açıkladı Anthony Blinken. Amerika umudunu yitirdi ve daha farklı yüklenmeye mi çalışıyor diye soracağım birincisi. İkincisi bir de ABD'nin Hint Pasifik komutanı Amiral John Aquilino, caydırıcılık çabalarımız başarısız olursa Çin'i yenmeye hazırız gibi açıklama yaptı. Bu kriz Çin'e de fırsat sağlar gibi bir takım değerlendirmeler de vardı. Asya'yı da kızıştırma potansiyeline mi işaret ediyor Amerika? Ne dersin?
Yani Günün sonunda ben şu tahminde bulunabilirim. Yani Biden yönetimi çok sıkıştığı takdirde Ukrayna'yı bir Avrupa sorunu, bir Avrupa krizi olarak görüp bütün yükü de her zaman olduğu gibi Batılı müttefiklerin sırtını yükleyerek esas gücünü, esas dikkatini verdiği Asya Pasifik bölgesine dönecektir. Zaten bölgedeki Asya Pasifik bölgesindeki askeri hareketliliğe baktığımızda da ABD'nin bu bölgeden bir şekilde güç kaydırdığını görmüyoruz. Aksine Ukrayna krizine devam ederken diğer taraftan da eski genelkurmay başkanını Tayvan adasına gönderiyor ve orada bir Ukrayna üzerinden paralellik kurmaya çalışıyor. Biraz önce sizin bahsettiğiniz kişinin söylediği cümleler de buna dahil. Onun öncesinde genelkurmay başkanları yine Çin'in, Batı'nın verdiği kolektif tepkiden Tayvan üzerinde bir ders çıkarması gerektiğini söylüyor vesaire. Yani burada bir paralellik kurmak istiyorlar ama şunu da söylemek lazım. Yani kurdukları paralelliğin ne hukuken ne de tarihsel olarak Ukrayna'yla bir benzerliği var. Çünkü bu Tayvan adası diye bir ülkenin, Tayvan diye bir ülkenin varlığını kabul eden ülke sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Netice olarak Amerika Birleşik Devletleri de tek Çin politikasına, Şanghay bildirisiyle tek Çin politikasına bağlı kaldığını ifade etti. 1979'da Tayvan'la siyasi ilişkilerini kopardı vesaire vesaire. Yani dolayısıyla Birleşmiş Milletler platformunda zaten böyle egemen bir Tayvan'dan bahsetmek mümkün değil. Aksine Nixon döneminde ABD Tayvan meselesinin Çin'in bir iç meselesi olduğunu kabul etti. Dolayısıyla
evet, ama silah veriyorlar tabii.
orada yine bir anlaşma yaptılar. Tayvan ilişkiler yasası. Evet. Onun altında da bir
yasasını da çıkarttılar.
Söylediği gibi tabii yasasını da çıkarttılar. Henry Kissinger buna böyle stratejik bir belirsizlik, stratejik ve yapıcı bir belirsizlik diye adlandırmıştı. Evet. İşte bugün o politikasını devam ettiriyor. Fakat tabii Çin'in şu vurgusu da enteresan. Sizler diyor Batılılar bir taraftan Ukrayna'nın egemenliğinden dem vururken diğer taraftan da bir iç mesele olarak uluslararası kamuoyunun kabul ettiği Tayvan konusunda da ahkam kesiyorsunuz diye Batılılara mesaj veriyor.
Evet, göreceğiz tabii. Çin'in de durumu zor. Bir yandan insani yardımlarda bulunuyor Ukrayna tarafına, bir yandan Rusya ile özel ilişkileri var. Hakikaten bu konuda çok vurgulu açıklamalar yapılmıştı son dönemde. Çin'in tutumunu izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Gökhan Göçmen değerlendirme için.
Sağ olun, sağ olun.
Evet, Çin'in tutumuna bakmaya hakikaten devam etmekte fayda var. Çünkü dünyanın yükselen gücü ve özellikle de demin size aktarmaya çalıştığım ekonomik koşullar. Bu kriz tabii ki Amerika'nın ağır baskılarıyla Batı merkezli, dolar temelli, küresel, neoliberal düzenin Rusya'ya bedel ödetme yönünde çok sert adımlar attığı da bir zemin yarattı. Fakat burada ekonomik rakip olarak Amerikan yönetiminin asıl Çin'i gördüğünü, yani Rusya daha ziyade askeri rakip, hipersonik füzeleriyle de bunu ispatlamakta bu arada. Ama ekonomik olarak asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin epeydir hedefinde olan Çin. Aynı zamanda dünya sistemi Çin'le Amerika'yı da birbirine ekonomik olarak küreselleşme üzerinden bağlıyor. Çok sıkıntılı bir resim var Asya çerçevesinde. Dolayısıyla Çin'in tutumuna bakacağız. Bu noktada Gökhan Göçmen'in de işaret ettiği gibi, aslında benim de size aktardığım gibi, Çin medyasını şöyle bir okuduğunuz zaman çok net olarak Çin'in emperyalizme direniş bağlamında bir Rusya'nın Ukrayna'daki tutumunu da bir anda, yani bir anda BM sistemi ve egemenlik çerçevesinde görüyorlar ki bu çerçeveyi Amerika 30 yıldır dağıtmıştı zaten, ama diğer yandan da bir Amerikan hegemonyasına bir direniş olarak algıladıklarını söylemek mümkün. En azından yorumculara baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz Çin'le ilgili, Çin'in tutumunu. Çünkü Asya'da da yankıları var, bunu unutmamak lazım. Pakistan lideri İmran Han Batı'dan çok baskı aldığını, hatta mektup yazdılar bana demişti. Bu zamana kadar, yani Rusya'ya karşı ilişkileri bozsun diye, bu zamana kadar kimse boyun eğmedim, ulusumun da emesine izin vermeyeceğim diye açıklama yaptı İmran Han. Hindistan petrol anlaşmasına hazırlanıyor. Çok önemli bir güç Asya'da Hindistan. Dolayısıyla Çin açısından daha çok herkesin dikkatinin Asya'ya odaklandığı bir noktada hem bir yandan Ukrayna'da barışın katalizörü olma çabaları Bir yandan da Asya'da başka bir zemin de oluşuyor. Dünya düzeninde belki Joe Biden'ın biz liderlik etmemiz lazım, dünya düzeni değişiyor diyor ama acaba kim liderlik edecek sorusu çıkıyor. Asya bağlamında en azından karşımıza çıkıyor. Çin Dışişleri Bakanı, bu arada onu da not olarak aktarayım, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı toplantısına davet edilmiş. Bu bir ilk. Daha önce böyle bir şey olmamış. Bu da hakikaten dünyadaki değişimin değişime not olarak ilave edeceğimiz bir şey. Çin'den bahsederken Yunan eyaletinin Kunming kentinden Guangdong eyaletine giderken düşen Çin Doğu Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 132 kişi hayatını yitirdi. Aktarmıştım dün size. Kurtulan olmamış. Arama kurtarma çalışmalarında soruşturma başlatıldı. 2010'da en son bir uçak kaybı var Çin'de. Onu da not olarak ekleyeyim. Efendim, Avrupa'dan birkaç başlık aktaracağım size programın son bölümünde. Almanya'da havalimanlarında güvenlik çalışanları greve gidiyorlar. Ülke tarihinde, ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal edilmiş pandemiden çıkışta. Oh ne rahat, artık seyahat edebiliyoruz diyor insanlar ama tabii ki ekonomik sıkıntılar var. Bir de üstüne üstlük Ukrayna krizinin yarattığı ekonomik ortam eklendi. Güvenlik görevlilerin saat ücretlerine zam talebi var burada. İşçi sendikası Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Bonn hava alanlarının bugün için bir günlük grevine grevinin kararını almıştı. Ortalık biraz kaosa dönüş. Ortalıkta kaos çıkmış tabii havaalanlarında. Fransa'da Nisan ayı yaklaşıyor artık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Emmanuel Macron için çok önemli. Rusya Ukrayna krizinde arabuluculuğu falan bıraktı artık. Tabii doğal olarak yeniden seçilmek istiyor. Anketlerde de iyi gözüküyor. 28-30 Aralık'ı diye. Ama tabii ikinci tura kalacak şimdiden, o anlaşılıyor. Marine Le Pen %18 civarında veriliyor. Jean-Luc Mélenchon solcu aday 13-14. Tabii Fransız toplumu sürpriz yapmayı seven bir toplum. Bir de özellikle son dönemde aşırı sağcılık, Ukrayna krizi ve bu neonazilere verilen Avrupa kanadının ağır desteğinin tabii aşırı sağcılığı körükleyeceği maalesef bir ortamdayız. Bu Zemmour, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, o da aday burada. Anketlerde düştüğü söyleniyor. Tersine göçü bakanlık tarafından organize edeceğiz. Çok fazla göç var, kimliğimizi kaybediyoruz diye söylemlerde bulunuyor. Bu yüzden de Avrupa'nın liberal medyası kendisinden haz etmiyor. Ondan sonra gidip Ukrayna'daki neonazileri destekliyorlar. Beyaz ırkçılığı, ırkın üstünlüğü falan diyen, böyle tuhaf tuhaf hayalvari şeylerden bahseden bu azakçıları destekliyorlar. Akıl sıra alır gibi değil buradaki çifte standartlar. Rusya düşmanlığı tabii burada sebep. Yani Rusya'ya karşı neonazileri bile destekleyip sonra dönüp ay Fransa'da aşırı sağcı lider ya cumhurbaşkanı seçilirse filan tarzı takılıyorlar. Çifte standartların haddi hesabı yok tabii ki, yani batıda bunu da belirtmek lazım. İspanya'da bu arada tedarik sorunları artık ortalığı epey bir karıştırmış durumda. Tıpkı Almanya'daki havaalanı, tabii bir tek havaalanı değil Almanya'da sorun da bugünkü noto. Taşımacılık sektörüne grev, sektöründe grev var İspanya'da. Akaryakıt fiyatlarında tıpkı Türkiye'deki gibi korkunç artış var. Bu krizi uzatıp bir de Rusya'ya enerji ablukası, ambargosu uygularlarsa hakikaten 300 dolar, 500 dolar varil başına, artık bilmiyorum Batı ekonomileri nasıl idare edecek, o da ayrı bir soru. Şimdiden çok zordalar. Fabrikalarda iş durmaları, grevler İspanya'yı da zorluyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatları artıyor. Tabii Batılılar da Putin yüzünden diyorlar. Gerekçe bu. Bunun üzerinden bir de savaş açsınlar. Ekonomiyi biz yönetemedik. Ukrayna'da Minsk anlaşmaları BM onaylıydı ama uygulatmadık. Amerika ne diyorsa onu yaptık. Sonra savaş çıktı, kriz çıktı, enflasyon arttı, enerji fiyatları arttı. Kim sorumlu? Putin sorumlu. Çok şahane hakikaten. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık aktaracağım. İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri. Denklem epey bir karıştı. Dün Suriye Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini konuşmuştuk. Hakikaten bu karambolde hafta sonunda herkesi şaşırtmıştı. Yıllar sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek sadece onunla kalmıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Birleşik Arap Emirlikleri'ni dün ziyaret etti. Sonra bu karambolde bir de efendim üçlü bir zirve, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliği arasında Naftali Bennett, Bin Zayed ve El Sisi Kızıldeniz'de, Şarm El Şeyh'te buluşmuşlar. Enerji piyasalarındaki durum, piyasa istikrarı, gıda güvenliği gibi konular diyorlar. Dünyadaki, bölgedeki gelişmeler diyorlar. Hatta İsrail Başbakanı pazartesi günü Mısır'a sürpriz ziyaret yapmış. İkili bir görüşme de var orada. Doğrulamıyorlar ama İsrail medyasından Bennett'ın 20 yıl sonra Mısır topraklarında uyuyan, gecelemiş rivayete göre ilk İsrail lideri olduğunu söylüyorlar efendim. Evet, artık sona geldik. Covid notum bu gün çok fazla değil ama bir Lancet'in araştırmasını sadece aktaracağım. Artık pandemiyi unuttu dünya zaten. Irkçılıkla, neonazicilikle uğraşıyor dünya, biliyorsunuz. Lancet dergisi Covid-19 yüzünden hayatını yitirenlerin sayısının Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığından 3 kat fazla olabileceğini söylemiş. Aşırı ölüm oranı diye adlandırdıkları bir ölçekten yola çıkıyorlar. İlk dalga ölümleri, ondan sonraki ölümler arasındaki fark, epey bir değişik bir hesaplama yapmışlar ve resmi istatistiklerin 3 kat fazlası olabilir. Hatta işte 18 milyon diye de bir rakam vermiş Lancet. O kadar çok yalan söyleniyor ki dünyada, artık tabii biz de arkasını toparlamakta zorluk çekiyoruz diyelim efendim. Bugün size Sting'den İnşallah'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, Eksen'den hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.